deneyime yüklendiğini söylüyor. Yani biraz söyleyeyim, görgüsüler deneyime psikolojik bir bakış açısından açıklıyorlar. Yani o psikolojik bakış açısının ürettiği en net kavramda alışkanlık. Yani neden ve etki arasındaki ilişki, onlar görgücü bakış açısından bir ilişki. Analitik bir ilişki aslında giderek sentetik bile olmuyor. Çünkü neden ve etkinin birleşmeleri, sentez yapmaları bile değil, söz konusu değil. Çünkü analitik bakış açısı
bunu onları dışsal olarak biz kurarız demek.
Evet, yani neden kavramı etki kavramından apayrı bir kavram. Analiz onu gerektiriyor. Eğer birliklerini söylerse diyalektik olacak. Diyalektik olmaması gerekiyor analitik düşüncenin. O zaman neden ve etki arasındaki ilişki denen şey, Kant'ın dediği gibi deneyime yüklenen bir zorunluluk kategorisi değil ama deneyim aynı olayın birçok kez yenilenmesinden doğan bir beklentiye dayalı bir alışkanlık yapısı. Yani zorunluluk kategorisinin yerine alışkanlık kategorisi geçiriliyor görgücülükte. Bu net mi? Olmayabilir. Yani o zaman...
Peki karşıtlıkların analiz edilmesi mümkün değil mi? Yani o anlamda analitik.
Analitikçiler onu
yani o anlamda soruyor.
Yapıyorlar.
Karşıtlıklar analiz edilemez mi?
Edilir. Ama analitik
sentezden
başlar.
Analitik bir yaklaşım söz konusu değil mi?
Sentezden başlar analiz dememiz gerekir. Şimdi analiz yapıyorlar? Temel öğeye varabilmek için. En son noktaya varabilmek için. Evet. Daha fazlası, daha ötesi yok.
O bağlamda karşıtlıkları da saptayabilirler.
Karşılıkları da muhtemelen saptıyorlardır. Yani karşılık, nedense karşılık sözcüğünün o literatürde çok fazla şeyi yok, yeri yok. Yani sentez bile yani çok
karşılık
fazla.
Karşılık olarak belki yeri olabilir de, diyalektik işte, olarak yok.
Yani diyalektik, saptadığı anda...
Diyalektik kavramını pek benimsemiyorlar diyebiliriz.
Hiç
benimsemiyorlar. Dersek daha doğru olur.
Revize etmeyelim, hiç benimsemiyorlar. Reddediyorlar.
Tamam.
Çünkü diyalektik karşılığı olarak, zorunlu olarak görüyor. Yani tamam, diyalektik karşılık dışsal olarak yani yapıştırma değil.
Evet, bizim anladığımız anlamda diyalektik öyle, evet. Ama şeyler analitikçiler için diyalektik değil ama yani o tabir olarak
sentetik değil
ama evet
dışsal ama, birlik
bir şeyde bir olguda karşıtlıkları analiz edebilmek mümkün öyle değil mi?
Evet.
Yani
elbette öyle olması gerekir.
Varsa somutta karşıtlıklar varsa bu analitik bir yaklaşımla da çözümlenebilir.
Tabii.
Dolayısıyla yani yine ona da analitik bir yaklaşım içinde geliyoruz demektir.
Doğru. Güzel.
Yani, ama yine bunları da
arada bir fark var aslında. Yani orada
nerede fark var?
O farkı nasıl hangi çözeceğiz?
Yani biraz daha fark
diyalektik var. Şeyi reddetmekle veya karşı durmakla bir şeydeki karşıtlıkları analiz etmek arasında bir
şimdi orada şey şunlar var, söyleyeceğim. Kısa söyleyeceğim, devam et onun üstüne. Bence bu önemli bir nokta. Yani özellikle de doğal bilincin felsefeye şeyi açısından yaklaşımı açısından önemli. Yani onu daha temel noktalarda kavrayabilmesi için ve dinleniyor biliyorsunuz şeyde. Sentez ve analiz ve diyalektik ya da karşıtlık sözcükleri var şu anda ya da bu kategoriler var.
Evet. Özellikle de karşıtlık sözcükleri. Özellikle de karşıtlık sözcükleri.
Karşıtlık.
Yani olgularda da karşıtlık olabilir.
Evet.
Ve analitikçiler,
ben soracağım Ahmet, sen yanıtla. Analitik düşünür karşılıklığa nasıl bakar?
Ayrı ayrı bakar herhalde.
Tek yanlı.
Ayrı kategoride.
Yani pozitif ve negatifin karşılığına nasıl
ayrı
bakar?
Evet. Gerin dediği gibi ayrı kategoriler gibi bakar. Ama karşıt olduklarını da saptar.
İlişkisiz olarak mı bakar?
Evet.
Artı ve eksi arasında ya da
ilişkisiz olarak değil ama demek doğru olmayabilir belki.
Varlık ve yokluk arasında mesela
yani ilişkili yani olarak ilişki içinde de karşıtlık olabilir yani. Karşıtlıkların ilişkisi de olabilir.
Evet.
Yine analitik yaklaşım içinde de olabilir.
Bir karşıtlık içerisinde olduğunu koymaz bu kategorilerin.
Nasıl?
Yani şeyde görür karşıtlığı. Pozitif şeyde görür o karşıtlığı. Yani hidrojen kaçtı mesela, oksijen nötrleşti, su oldu filan. Bu şekilde bir şeyle. Bizim mesela
mesela sen daha iyi bilirsin. Senin bir daha iyi bildiğin bir konu. Asit, baz.
Bu anlamda
bu anlamda evet. Bir karşıtlıktan söz edebilir belki.
Bu yanlış bir anlam değil. Asit ve baz karşıtlığı olan bir şey. Yani oksijen ve hidrojen karşıtlığı belki biraz abartma gibi görünebilir. sodyum ve klor karşıtı. Çünkü evet. Orada karşılan sodyum ve klor değil, artı ve eksi elektron. Yani pozitif ve negatif karşıtı var. Ama analitik düşünür, bu karşıtın karakterini nasıl görür? Yani ona ayrılabilir olarak mı, yoksa şimdi ayrılamaz? Şimdi
dediği gibi düşünüyorum.
Yani ayrılamaz olarak görmemesi gerekir.
Ayırabilir yani. Değil mi? Öyle söyleyeyim.
Ayırmak zorunda mı?
Yani her birine ayrı kategori olarak.
Ayrı kategori olarak.
Sonra görür. Dediğin gibi bunları birleştirirken beyin alışkanlığı nedeniyle birleştiriyoruz da.
Neden mi? Bunlar öyle diyor. Peki, sodyum ve klorla birleştirirken bunu bir alışkanlıkla birleştiriyoruz diyemez. Bunu neden birleştirir? Nasıl birleştirir? Sentezi kabul eder analitik düşünür. Çünkü sodyum ve klor ayrı ayrı parçalar. Burada analitik düşünür...
Analitik olduğu ölçüde aynı zamanda analitik... pozitivist de bir bilinç.
Evet.
Değil mi?
Aynı şey. Tabii. Pozitivist biçimin, bilimin, bilincin şeyi... bir şey bu, yani belirlenimi pozitif ve analitik bilinç ayrı ayrı bilinç, ayrı bilinç biçimleri dememiz gerekli değil. Şu önemli olan şey şu, analitik bilinç pozitif ve negatifin analiz edildiklerini düşündüğü zaman pozitifle ilişki içinde olmayan bir negatifin varlığını doğrulayabilir mi?
Doğrulayamaz. Çünkü ölçemez. Pozitif olmadan negatif ölçemezsiniz ki. Elektriksel olarak.
Yani analitik düşünürün takıldığı ve anlamadığı nokta şey, kuzey ve güney kutuplarını aldığı zaman bunları ayırabilir, bir miktarı ikiye bölebilir. Ya da en azından düşüncede kuzey kutbu ve güney kutbu birbirinden ayırabilir. Ayırdığı zaman o analitik düşünür kuzey kutbunun o izolasyon içinde kuzey kutbu olmayı sürdürebileceğini ileri sürmesi gerekir. Analitik düşünürün kuzey kutbunun güneyden ayrı olarak varlığını sürdüreceğini doğrulaması gerekir. Eğer onu doğrulamıyorsa sentetik düşünür olacak. O zaman şey olacak. Kendini çözmüş olacak. Yani oradaki birliğin karakteri var. Şimdi sodyum ve klor tuz olarak bir araya geliyorlar. Sodyum klor.
Ama ayrı ayrı da durabilirler.
Ama ayrı ayrı da durabilirler.
Dışsal bir şeydir bunların birliği aslında.
Yani sodyum, evet.
Artı eksi tabii zorunluluk elektron bazında ama klor ve şey olarak alındığında bunların birlikleri dışsal bir birlik. Evet. Sentetik dediğimiz belki de bu böyle bir şey yani.
Orada bir sentez dışsal var. Sodyum, evet, klor, rür, tuz bir sentez. Yani değişik şeylerin, atomların sentezi.
Ama diyalektiği bundan ayıran çok önemli şey bu karşıtlığın zorunluluğu.
Evet, o sentez yetmiyor. Kuzey ve güney ilişkisini anlatmak için, sodyum ve klor ilişkisini anlatmak için kullandığımız terim yetmiyor. Yani kuzey ve güney sentetik ilişki içindedir dersek şey olacak.
Kuzey ve güneyin sentezinden bahsetmek doğru değil tabii.
Değil.
Doğru.
Çünkü o zaman ayrı ayrı var olabilecekler. Evet, ayrılamazlar. Yani diyalektik karşıtın karakteri bu. Karşıtlar, gerçekten karşıtlarsa, aslında karşıtın kavramı şeyde, bir şeyin kendi başkasıyla birliği, bir şeyin kendi başkası olmayan başka bir şeyle ayrımı türlülüktü. Yani bir kalemle bir bardak arasındaki ayrım şey değil, karşıtlık değil, türlülük. Çünkü buradaki karşıtlık şey değil, kendi bir şeyin kendi başkasıyla olan ilişkisi değil. Bu herhalde çok karışık konu değil. Klor ve sodyum arasındaki ilişki karşıtların ilişkisi değil. Çünkü klorun kendi başkası...
Farklılık sadece.
Klorun, evet, yani klor ve şey sodyum türlülük gösteriyorlar. Evet. Türlülük. Esas şey, yani bizim kullanacağımız kategori o. Karşılık göstermiyorlar. Orada karşılık gösteren şey onların elektron şeyleri, düzenleri. Yani belki daha da değişik bir orada şey var. Fiziksel fenomen belki daha da değişik. Sadece ama bugünkü kimyacılara o şey yetiyor. Orada bir elektrik açığı var, öteki tarafta da bir elektron fazlalığı var falan. Böyle çocuksu bir aritmetik hesabıyla işlerini yapıyorlar. Ama sentez ve analiz sentezin olumsuzlanması. Sentez, bağlantı ya da birlik, Türkçesi bileşim diye çevrilmiş. Bileşim, ama bu bileşim aslında o belki de sözcük gösteriyor mu bilmiyorum. Yani o sentez dışsal olarak yapılan bir birlik. İçsel bir birlik değil.
Dışsaldan
derken olumsal
açar mısın?
Olumsal diyelim. diyebilir miyiz?
Demin Cengiz de dışsal kullandı.
Dışsallık özünlük anlamında yani.
Dışsal derken
özünlü değil, özünlü değil, özünlü değil.
Zorunlu olmuyor.
Özsel değil, evet yani dışsal derken dışsal sözcüğünü
o birçok... Yapılabilen bir şey belki
de ya. Yani klorla sodyumu bir araya getirebilirim de getirmeyebilirim.
Kendi kendileri bir araya getirmiyor onlar.
Sen alıp getiriyorsun bir araya.
Evet, tabii dışarı dış faktör.
Şey. Ama yani... kuzeyle güneyi ayrı düşünebilmemiz
ayrı. Alıp getirebilen doğadaki bir şeyden de bahsedilebilir yani o kadar da zorunlu bir şey değil yani Erdoğan.
Kendiliğinden de olabilir diyorsun mesela, fiziksel süreçler evet. Vesaire. Evet. Tamam, peki dışsal sözcüğü belki çok güzel değil
yani
ama...
Ben anlamaya çalışıyorum, evet. Hiç anlamayın yani. Dışsal terimini ben kullanamıyorum kısacası yani, tam anlamadığım, özümsemediğim.
Hani zorunlu değil bir bakıma belki de yani evet. Öyle ayrılmama durumu yok. Yani zorunlu birlikte ya da karşıtların birliğinde şey var, ayrılamama gibi bir şey var. Ayırdığın zaman analiz yapmış oluyorsun ve şey yapıyorsun, bütünü bozuyorsun.
Çubuğu kesiyorsunuz, bir artı eksi daha oluyor. Kesiyorsunuz, bir artı eksi daha oluyor.
İşte ayrılmıyor yani.
Ayrılamıyor.
Başlangıçta artı olan nokta, kestiğin zaman eksiye dönüşüyor.
Ama gene bir artı eksi oluyor evet. Çubuğu. Çubuğu kaça bölersen böl, hep artı eksi oluyor.
O zaman... yani realitede tabii böyle
sonra... Yani dışsal birliktelikten söz ettiğimiz evet. Zaman zorunlu özsel yani, birlikteliği karşılığından mı söz ediyoruz?
Evet.
Bir tek protonlar gitmeye
nasıl geçecek bunu?
Hani düşüncelerini kesebilirsin, artı dersin. Yani artıya baktığınızda olmaz olduk.
Bir kaçı bir atı mı kaçacaksın?
Şimdi varoluş ve edimsellik falan değil mi bizim esas şeyimiz? Burada varoluşta varoluş şey değil, evrimsellik değil, varoluş ayrıca şey de yani fenomen de değil bir bakıma, fenomenle yan yana
gidiyor. Varoluş olgusu şey mi, varoluşun kendisi de evrimsel değil.
Evet, varoluşun kendisi evrimsel değil, ayrıca varoluş da evrimsellik.
Niye?
Çünkü evrimsel farklı, başka bir şey daha ileride.
Edimselliğin yani kavramlarına bakarak anlayabiliriz. Edimsel gizilin şeyiyle karşıtı. Varoluş gizilin karşıtı değil. Varoluş zeminden gelen bir şey ya da zeminin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan bir şey ve varoluş özle karşıtlık içinde duruyor.
Ama edimsel bir şeyin tamamlanmış hali. Yani doğunun içindeki bitkinin tam açmış, yani tam meydana çıkmış hali edimsel.
Edimsellikte şey gerekiyor, kesinlikle o gizlilik kategorisi gerekiyor.
Ama tam açıkçası.
Yani öz, burada öz, evet.
Şey ben konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Eğer hani varoluş belirli varlığa denk düşüyorduk ya, varlık evet. Arasında. O paralellik içerisinde edimsellik, kendi için varlığa falan ya da başka bir kategoriye denk düşüyor mu?
O da evet. Üçüncü kategoriye karşılık düşüyor. Yani ben edimsellik de Dasein'e ya da varoluşa karşılık düşüyor. Edimsellik de şey, oluş kategorisi.
Oluşmak
yok, sınırsız.
Daha
evet.
Değil yani.
Senin dediğin
kendi
için
varlık falan değil.
Hayır,
oraya
da kendi
için varlık da olabilir.
Dolaysızlık
evet,
olarak.
Dolaysızlık.
Kendi için varlığa karşı. Olgusallığa da karşılık düşürüyor.
Fiili olan. Yani biz Türkçe'de belki de şey yapmadık. O terime çok fazla alışmadık. Dil kullanımında edimsel.
Bu şey mi? Kavramın realiteye dönüşü gibi bir şey mi?
Kavramın realiteye dönüşü gibi bir şey. Yani andırımlı olarak öyle, semantik olarak öyle ama kavram ve realite arasındaki ilişki şey, o da daha henüz çıkmayan bir şey. Yani kavram ve realite arasındaki ilişki özne ve daha sonra işte kavramda ortaya çıkacak özne ve nesne arasındaki ilişki ve bu idea demek.
Yani İç ve dışın birliği midir aynı zamanda edimsellik?
O da çok şey gibi görünüyor. Yani geniş kavram gibi, yani iç ve dış.
Daha kavramlı.
Çok tanımsız, çok değilsiniz. Evet.
Ve Hegel... Yani iç ve dışın birliğinin tanımlandığı andır edimsellik.
Edimsellikte iç derken biz orada bir şey kutunun içinden falan ya da uzaysal bir içten yani. Söz etmiyoruz.
İçin kendinden
ama iç sözcüğü anlama geliyor. O zaman o yine şey. O,
hayır, o...
Yani uzaysal olarak düşünmek mantık biliminde çok doğru değil. Ama zaman zaman Hegel onu yapıyor. İtme çekme de onu yapıyor.
Yok.
Burada içe dışta da uzaysallık yok mu?
Var. Uzaysallık...
Uzaysal kategori.
O yüzden yani, ona öyle düşünmem.
Niye iç, yani iç ve dışı söylerken ben mesela hani potansiyel ve şey olarak düşünüyorum.
Güzel, o zaman Hegel'i düşünüyorsun.
İşte potansiyelin kendini açındırması etopsalik oluyor o zaman. Potansiyel olarak düşünüyorsan.
Yani, çünkü yani,
eğer iç ve dış birse, açılım yani evet, eğer iç kendini dışta evet. buluyorsa, iç kendini dışta buluyorsa,
evet.
o zaman edimseldir.
Evet. Tamam, yani o anlamda dış ve edimsel paralel duruyorlar. Ya da iç ve dışın birliğidir.
Birliğidir.
Yani. Dış sanki varoluş gibi, iç öz gibi görünüyor. Yani bunların hepsi mantıklı, hepsi söylenebilecek şeyler ve...
Ama bu da aynı şekilde kavram için. Kavramın kendisi kavram için. İç ve dışın birliğidir. Rahatlıkla diyebiliriz.
Kavramın kendisi varlık ve özün birliği evet. diyor. Ve burada varlığı iç ve özü dış falan, o biraz daha farklı olabilir. Yani...
Hayır, kavram kendini nesne aldığı anda ki yani... Bir önceki momenti de kavram olarak ama aynı zamanda iç olarak, kendisi de biçim olarak ve dış olarak alınabilir.
Kavram kendine değil, düşünce kendini nesne olarak aldığı zaman belki. Bunu mu demek istiyorsun? Yani düşünce kendini nesne aldığı takdirde...
Şimdi o zaman tekrar şey yapalım, bir... edimsellikten ileriye doğru gidelim. Yani edimselliğin kendisi, dolaysızlık var. Bunu edimsellik, yani edimselliğin dolaysız olduğunu düşünüyorsak, görüngünün edimsellikle o ikisinin arasındaki ayrımlardan birisi bu noktayı ilgilendiriyor. Yani görüngü şey, kendisinde olmayan ve dolaylı olan görüngü özün kendini göstermesi diyoruz. Yani görüngü aslında kendinde özdür. Ya da o görüngü şey aynı zamanda yine sonluk alanına ait bir kategori. Çünkü şey dolaylı kategori ve edimsellikte oradan daha fazlası var. Yani görüngüde edimsellik dolaysızlığı kazanmış olan bir kategori. Görüngü gibi dolaylı değil. Bu ayrım. Mantıksal olarak bunu söyleyebiliriz. Bunda hiçbir yanlışlık yok. Tam bir pekinlik var. Ama ne anlama geldiğini söylemek daha zor. Yani edimsel olan bir şey bir yerde şey değil artık. Dışarıya bağımlı değil. Göreli değil. Saltık gibi duruyor. Ve görüngüden ayrı. Varoluştan da ayrı. Ama...
Saltıklı o birliğinden kendi için olma karakteri. Yani kendiyle bir... Evet.
Kendinden başkası olmamakla ilgili.
Şimdi edimsellik altında duran kategoriler şunlar. Töz, biliyoruz, bilmek. Töz demek, güç demek aynı zamanda. Güç, nedensellik kategorisi var. Etkileşim kategorisine geldiği zaman Hegel, oradan acaba neden o kategori, yani nedensellik ilişkisini aldığı zaman, nedensellik ilişkisinden kavrama sıçramıyor. Şimdi mantık bağlantıları açık. Onları ortaya koyup onların üzerinde çalışırsak şey olabilir. Hem bütünleme sağlayabiliriz hem de geçişi daha iyi anlayabiliriz. Kavramda özgürlük kategorisi var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Neden var? Yani onun anlamı, nedeni, yani kavramda özgürlük kategorisinin açıklamasını şeye bağlayabiliriz. Evrensel ve belirlenimler arasındaki ilişkiye bağlayabiliriz. Çünkü evrensel şey değil. Kendi karşısında kendisinden başka bir şeyle karşı karşıya gelmiyor diyor. Yani tikelde ya da bireyselde evrensel kendi kendisiyle buluşuyor. Kendi kendisiyle buluşmak, kendi kendisi tarafından olumsuzlanmak özgürlük demek. Şimdi kavram böyle bir karakteri var. Töze dönersek ya da edimsellik alanına dönersek burada bir zorunluluk kategorisi var. Neden var? Çünkü şey var. Nedensellik kategorisi var orada. Nedensellik kategorisi ve etki kategorisi. Bu iki kategorinin ilişkisi zorunluluk ilişkisi. Şeye yaklaşıyoruz.
Özgürlüğe yaklaşıyoruz. Zorunluluğu gibi bir şey değil mi? Efendim? Evrenselin tikel olması zorunluluğu gibi. Tüm belirlenimlerini
evet. tikele taşıyor.
Tikele taşıyor. Ya şu, yani tikel olmasını tüm belirlenimlerini bulundurmakla
kavram alanı neden özgürlük kategorisini taşıyor ya da kapsıyor? Kavram alanında niye özgürlük alanındayız? Yani kavram özgürdür diye başlıyor bir yerde.
Tüm belirlenimleri taşıyor.
Çünkü tikel olan da belirlenmiş olan da yine kendi başına bir kavram ve evrensel aslında.
Öyle bir şey var, anlatım var ilgin. Yani evrenseli şey olarak düşünmeyin diyor. Bir değişik bireylere ortak olan öğe olarak o şey gibi anlayan evrenseli evet. şeklinde düşünmeyin diyor. Yani kavram evrenseldir ve bu evrensel şey cins gibi. Cinsi düşünürsünüz, genüsü düşünürseniz cinsin altında neler var? Tür var. Species var. Genüsün altında. Spesifik demek
species'ten geliyor.
Evet, species'ten geliyor. Türsel demek ya da özgül demek.
Özgül
Türkçe özgül.
Tikel
işte cinsin altındaki tikel oluyor. Yani evrensel altında duran şeyler.
Tekil
aldığın şeye göre tabii.
Yani tekile henüz tikelde ulaşmıyoruz. Yani bir cinsten türe geçtiğimiz zaman henüz tekil yok. Aslında şey diyebiliriz.
Türde de yok tekil.
Türde tekil var diyebiliriz çünkü türlerin çokluğundan söz edeceğiz. Yani orada
ama şey demedik, hayvan dediğimiz zaman evrensel diyoruz. Cins. At dediğimiz zaman tikel diyoruz.
Tür diyoruz.
Tikel diyoruz. Ve aynı zamanda tane at dediğimiz zaman da tekil diyoruz. Doğru mu?
Ama hayvan canlıya göre tikel de olabilir.
Yani canlı kategorisi tabii, tabii canlı kategorisi.
Hayvan orada tikel.
Doğru. Canlı evrenselse o tikel oluyor. Tek bir tane hatta şey oluyor, tekil oluyor. Belli bir at.
Spesifiki Türkçe'ye çevirdiğin zaman
spesifik burada Almanca'da bol bol kullanıyor. Specific. Onlar özgür
Türkçe'den.
Spesifik. Evet. Specific weight. Özgür ağırlık.
Öyle mi çevirdin?
Özgür.
Spesifik.
Özgür.
Evet, türsel ağırlık demek aslında aynı zamanda. Türsel ağırlık da demek. Yani
o türe ait yani ait. Belirleyen.
Yani okurken göreceksiniz. Kolaylaştırır mı zorlaştırır mı? Hegel onu şeyden almış. Yani Latince'den. Büyük olasılıkla. Spesifiş diye almış.
Hayır, spesifik species'den geliyor dedik ya, yani species de tür demek. Spesifik, Türkçe'ye çevirirken türle bir ilgisi yokmuş gibi görülüyor. Özgül diyoruz. Doğru aslında.
Türle ilgisi var.
Özgül de belli bir türde anlamında o zaman. Belirli bir türde anlamında.
Tikel bir türde. Değil mi? Belirli tikel demek. Belirli ve tikel. Onları bir arada düşünün her zaman. Belirli olmak, tikel olmak demek. Evrensel tikel değil. Çünkü genel, yani belirlenimsiz ve belirleşmesi evrenselin tikelleşmesi anlamına geliyor.
Eğer, çünkü evrensel olma belirlenimini taşıyor.
Tikel olmak. Evrensel olmak belirlenim. Ama
evrensel de bir tikel. Çünkü evrensel olma belirlenimini taşıyor.
Evet. Güzel. Yani analitik düşünmeden diyalektiğe geçiyorsun. O zaman şey. Doğru yani evrensel yani, bir belirlilik. Ama normal şey. Olarak anlak diyor ki evrensel belirlenimsizdir.
Evrensel diyor. Evrenseldir.
Evrensel evrenseldir diyor. Yani. Analitik düşünce ya da anlak ya da o ilk moment bize diye yani öyle dememiz gerekiyor. Evrenseli dolaşsız olarak bağlantısız olarak düşünürsek o belirlenimsiz olacak. Ama kendinde belirli. Ya da evrensel kendinde tikel. Tikeli bulamıyoruz. Nereden türettiler? Tikten mi türettiler?
Tekten mi?
Ama bireysel bir tekil var.
Actualization. Hangisi?
Edimselleşme.
Actualization.
Şeyinki açık dolaylı olma süreci varoluşu. Özle, fenomenin pardon dolaylı olması, özle dolaylı.
Evet. Edimselliğin dolaysızlığını bir
açıklayalım. Edimselliğin dolaysızlığı onu oluşturan momentlerin ortadan kalkmasından geliyor. Yani öz ve varoluşun eğer edimsellik onların şeyini gerektiriyor. Yani edimsellikte Şimdi özden başlıyoruz. Öz kendini gösteriyor. Bu ikinci moment. Yani özün tikelleşmesi bir bakıma, kendini göstermesi, görüngüye geçmesi. Görüngü kendisi olmayandır diyorduk. Yani görüngüde aslında görünen şey aynı zamanda da kendisi olmayan bir şey. Öz görünüyor. Ve eğer bu ikisini alan olarak düşünürsek görüngü edimsel değil. Niye edimsel değil görüngü? Çünkü fenomen şey...
Olumsuzlama momenti, geçiş mi?
Geçici. Yani edimselde bu biraz semantik güçlükten de geliyor dediğim gibi. Edimsel olan da biz şeyi sağlam olanı buluyoruz. Bir şey edimselse, mesela Hegel de o örneği veriyor. Wirklich Mensch diyor. Yani edimsel insan der diyor Alman. Wirklich Staatsmann. Yani edimsel devlet adamı, gerçek devlet adamı. Biz edimsel yerine daha çok gerçeği kullanıyoruz. Evet. Ama orada belirtilen şey onun sağlam olması.
Sağlam. Biraz kavramıyla uygunluk. Sağlam. Kavramına uygun düşme, karşılık düşme.
Tükenleşmişlik var sanki orada değil mi? Yani belirli olması var.
Tösellik var orada. Sağlamlık.
Belirlik yok mu?
Tözün anlamı, semantiği sağlamlık demek. Töz sağlam olan, çünkü töz geçici olmayan, kalıcı olan,
dayanıklı.
Substrat, substrat ne demek? Altta yatan demek.
Madde, substrat, evet.
Temel demek. Temel nedir? Sağlam olan, yani üstündeki yapıyı taşıyan, esas dayanak, töz o anlamı taşıyor. Spinoza'nın tözünde de aynı şey var. O töz kalıcı, değişmez. Öteki her şey önemsizle geçici.
Yani edimsel dolaylı olur.
Edimselden tözü ayırmamamız gerekiyor. Türkçe'de biz o köprüyü henüz kurmadık şey olarak, gündelik kültür dilinde. Varoluş
olanaklı olan
düşünülür. Evet, bu iyi değil mi?
Evet, yani edimsellikte bir töz şey var ama unutmadık değil mi defne? Edimsellikte tözle mi ilişkili diye düşüneceğiz. Yani orada bir şey söyledin.
%100 onu düşüneceğiz. Edimsel olan, tözsel olandır, güçlü olandır, sağlam olan. Yani fenomen ve varoluş, bunlar şeyler, edimsel, henüz edimsel olamamış durumdalar. Onu anlayabiliyoruz. Fenomen zayıf, yani fenomen dendiği zaman semantik de onu gösteriyor. Görüngü, orada bir şey var, yetersizlik var, zayıflık var diyoruz. Edimselin şeyi...
Ama güçlü... edimsel de olsa olmuş halinde değil mi zaten yani, değişmeyecek?
Evet.
Değil mi?
Yine de doğru, yani tözle oluşar durumunda ama aynı zamanda da onlarda şey var, yine de şey bir sağlamlık var, karakteri de yok mu? Töz dediğimiz yani, zaman ya da yani efendim?
Töz değişmeyen,
evet.
Sabit.
Evet.
Peki sabitlikse edimsel.
Güzel.
Yani aynı zamanda edimsel.
İşte harika, çok güzel işte.
Şey
tam dinamitin üstüne bastıysak istediğimiz bu. Töz diyor, değişmeyendir diyor.
Evet.
Aynı zamanda da tözün oluş süreci olması gerekiyor.
Şimdi
çünkü
Erdoğan Bey dedi ki, önceye referans edin. Dedi ki edimsellik aynı zamanda dedi, tözde dedi, edimsellik de yok mu dediniz. Ben de bunun üzerine dedim ki, sözleri referans alarak dedim ki töz ama dedi ya sabittir. Hani substans diyoruz, substans. Şimdi dayanıp da durduğu şey var ya, substans o zaman değişmez. Değil mi? İnsanın dayandığı bir şey, dayanak değişebilir mi? Substans değişmez. Şimdi bunun üzerine
tam olarak burada
anlatıyor.
Güzel. Arası tam olarak bağlı. Şimdi konsantre ol. Töz değişmezdir ve o değişmezliği onun bütün değişiminin olanağı olması gereken şey. Şöyle bir şey var. Her şey değişiyor. Her şey değişiyor ve aslında orada değişen şey yalnızca tözün kendisi. Yani değişmeyenin kendisi. Değişmezin ve değişmenin ya da değişmemenin ve değişmenin birliğini burada görmemiz gerekiyor. Herakleitos'un sözü de şöyle bununla ilgili. Her şey akıyor. Tamam, akıyor. Her şey değişim içinde.
Devinmeyen devinmeyecek.
Her şeyin devinim içinde olması, o her şeyin kendisinin devinmemesini düşündürebiliyor mu bize? Her şey değişiyor. Her şey
değişiyor demek belirli
ama
olmak demek.
Ama töz değişiyor. Aslında değişmeyen şey değişiyor. Yani her şey değişime rağmen töz olarak kalmayı sürdürüyor. Ve o töz o değişimin olanağıdır. Töz olmadığı zaman yani değişmeme karakteri olmadığı zaman değişimin olması olanaksız.
Değişimin tözü yani.
Evet.
Töz mü değişim demek bir dakika.
Görüngü değişiyor. Görüngü değişiyor.
Her tözün bir görüngüsü yok mu?
Evet.
Var değil mi? Tamam
et yani. Tözün kendisi görüngüden bir yerde ayrı değil. Töz görüngüyü kapsıyor. Öyle dememiz gerekiyor mantıksal olarak.
Ama görüngü de tözü kapsıyor.
Şimdi buradan peki o zaman şunu hatırlayın. Töz değişmeyen de şeyde Spinoza'nın felsefesinde ve onu özneden ayırıyorlardı. Ve Hegel'in görüngü biliminde vurguladığı, en açık vurguladığı noktalardan birisi töz diyor. Yalnızca töz değil ama aynı zamanda öznedir. Özneyle neyi kastediyor?
Tanrı'yı.
Bir formu kastediyor, Tanrı'yı kastediyor, kavramı kastediyor.
Veya doğa yasasını.
Ya da doğa yasasını. Yani özdek olarak düşünürsek tözü. Yani
Demiş.
Tamam özdek değişmiyor ama aynı zamanda da biçimle birlik içinde. Yani doğa yasasıyla onu değiştiren biçimle birlik içinde olmak zorunda. Onun o birlik olmadan özdek diye bir şey olamaz. Öznenin ve tözün birliği var. Yani töz, tamam, buradaki çelişkiyi dedim ya, dinamitin üstündeyiz ve o şey, hep aradığımız nokta. Yani töz değişmemenin ta kendisi. Sağlamlığı, kalıcılığın, dayanağın, desteğin falan.
Ama değişirken kendi kalabilen bir şey.
Onun tözün bütün değişimi aslında kendi değişimleri. O ilnekle ilişkisi öyle. İlnek tözden ayrı bir şey gibi düşünülüyor ama aslında şey, ilnek Hegel şey diyor, töz kendine yansır diyor. Ve aynı zamanda töz inlekler toplumunda gibi bir şey diyordu. Yani tözü ineklerden ayıramayız.
O zaman Heraklitos'un değişmeyen tek şey değişimdir. Yani
o
töz,
töz
değişimdir. Yani.
Evet.
Ya da mesela Heraklitos her şeyi akıştadır, eşittir, hiçbir şey değişmez. Yani diyalektik düşünmüşler, değil mi? Yani her evet. Şey akıştadır, yani hiçbir şey değişmez demek yani.
Her şey akıştaysa her şey değişiyor demektir. Nasıl değişmiyor diyebiliriz.
Yani
su kar oluyor, buz oluyor, hidrojen oluyor, oksijen oluyor vesaire. Oksijen bile kendi protonlarını kaybedip hidrojene dönüşebilir vesaire. Proton bile bölünüp işte şunlara bunlara değişir bir şey.
Peki herhalde bir soru hakkında direkt bir şey söylüyor mu?
Çok şey söylüyor.
Heraklitos'un
şeyi zaten.
Mirasçısı değil mi?
Tabii. Heraklitos'un 139 tane fragmanı var ve Hegel aynen şunu söylüyor. Heraklitos'un felsefesinde almadığım hiçbir şey yok diyor. Bu şey değil mi? Biraz büyük abartma da bilirsiniz. Çünkü Heraklitos şey...
Öyle mi söylüyor Hegel?
Evet.
Nerede söylüyor? Yani çok önemli bir söz de onun için.
Felsefe tarihinde söylüyor büyük olasılıkla.
Öyle mi?
Tabii yani şeyde vardır. Felsefe tarihi bölümüne giderseniz sitede, o da Heraklitos bölümünde mutlaka vardır o. Çünkü çok önemli. Heraklitos'u okuduğunuz zaman ilk kez gerçekten ussal bir topluma ait bir bireyle karşılaştığınız duygusunu ediniyorsunuz. Toplumu anlayabilen... mesela Parmenides bir yerde şey, uçuk, yani analitik, her şeye rağmen analitik. Çünkü yalnızca bir vardır diyor, başka hiçbir şey yoktur diyor filan. Böyle şeyler var. İşte bir küredir, bir tanrıdır, bir yani özdekseldir. Böyle Heraklitos'un söylediği her şey normal. Her şey. Toplum hakkında, insanlar hakkında vesaire. Yani o fragmanları okursanız onların hepsi var aşağı yukarı bir. Orada şeyi göreceksiniz. Dediğim gibi normal bir toplumda, rasyonel bir kent toplumunda yaşayan bir insanın özgür düşünceleri var. İlk kez orada gerçekten ya bu bizim arkadaşımız olabilir diyeceğiniz bir insan çıkıyor. Empedokles'le olamazsınız, Parmenides'le olamazsınız, Thales'le falan yani çok şey değil, yeterli değil. Ya da belki Thales de önemli ölçüde rasyonel ama çok onun soyut henüz felsefesi ya sudur diye, her şey sudur. Yani onu ciddiye almak çok olanaklı değil. Ama Heraklitos her şey akıştadır diyor, her şey değişir.
Ne kadar
ve gerçek logos'tur diyor. Yani logos şey değil, Heraklitos'a.
Bir yetkin insan birçok yetkin olmayan insana bederdir gibi öyle bir
anlama gelen. Tabii o da ya onlar da büyük laflar, büyük sözler. Onları da Hegel kastediyor. Yani o yüzden
çok anlaşılabiliyor mu? Onların bazıları çok anlamsız geliyor yani.
Ben
okumuştum çok.
Anlak anlayamıyor diyor Hegel. Yani dark olarak, karanlık olarak bilinir diyor. Çözülüyor şeyler. Yani bazıları gerçekten zor. Yani hepsini çözdüğünü söylemek gerekmez ama kurgu düşünceler şey değil. Orta atomu geçiyorum.
Bir şey soracağım. Değişim ne demek? Yani anlamını bilmiyorum.
Bir şey ve başkasının birliği. Anlamda. Töz.
Yani değişim orada mı çıkıyor? Değişim nerede çıkıyor?
Varlık alanında çıkıyor. Yani şey zaten var artık.
Birliği.
Evet.
Bu olarak elde etmedik ama biz yani bir